Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Alemlerin Rabbi her ne yaparsa güzel yapar. Rabbim içimizi ferahlat, işimizi kolaylaştır. Dilimizdeki bağı çöz ki dediğimiz anlaşılsın. Evet, bugün hocamız Erzurum'da. Dün itibariyle hem Abdülaziz hocamızın hocası hem kayınpederi olan değerli hocamız vefat ettiler. Abdülaziz hocamız da o cenaze merasimi için dün Erzurum'a gittiler ve bugün dersi beraberce yapacağız. Geçen hafta Allah'a iman konusuyla başlamıştık. Ve Allah'a iman etmenin sadece Allah'ın varlığını kabul etmek anlamına gelmediğini, Allah'a inanmanın temelinde ona güvenmek olduğunu ve bu güvenin neticesi olarak da onun her dediğine kayıtsız şartsız teslim olmanın aslında Allah'a iman demek olduğunu geçen hafta konuştuk. Ve Allah'a iman etmenin esasında bir müminin hayatının her anında hem his olarak hem de amel olarak yansımaları olması gerektiğine dikkat çekmiştik. Bugün de geçen haftanın bir devamı olarak ahirete iman konusunu ele alacağız. Ahirete imanın ne anlama geldiğini, ne anlama gelmesi gerektiğini, hayatımızda ne gibi etkileri olması gerektiğini bugün inşallah burada konuşmaya çalışacağız. Tahmin edersiniz ki geçen haftanın bir devamı olarak ahirete inanmak da sadece ahirete inanıyorum diyerek dilimizde bunu sadece telaffuz ederek olmayacak bir inanç. Yani bunun hayatımızda her an yansımaları olmalı. Nasıl yansımaları olmalı? Müslüman sürekli teyakkuzda olmalı. Yani bir dikkat, hayatının her anında dikkat, hayatının her anında bir otokontrol geliştirmeli. Tabii bu zor bir şey. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle cennete gitmek, cenneti kazanmak, çetin imtihanları başarmanın arkasından gelen bir ödül. Sürekli teyakkuzda olmak, yapıp ettikleri her şeyi insanın dikkat etmesi ve bunun neticesi kendisinde sürekli bir otokontrol mekanizması oluşturması kişide sürekli bir kaygı ve endişe durumu oluşturur. Bu da belki tırnak içerisinde söylersek kişilerin bu dünyadaki hayatlarındaki konforu yok eder. Yani sürekli endişe eden, sürekli kaygı duyan, sürekli yapıp ettiklerini sorgulayan, bunların muhasebesini yapan bir insan hayattan öyle çok da fazla zevk almaz. İşte bizim geleneğimizde yani bir nevi ağrı kesiciler oluşturulmuş. Yani insandaki bu kaygıyı gideren, ya bu kadar da kasma, bu kadar da kendini harap etme, bu kadar da endişe etme duygusunu veren bir takım ağrı kesiciler oluşturulmuş. Hani insan bir takım ağrılar çektiğinde bir ağrı kesici alır, geçici olarak onları baskılar. Bizim geleneğimizde de esasında bir Müslümanın hayatının her aşamasında duyması gereken bu endişeleri, bu kaygıları baskılayan bir nevi ağrı kesiciler oluşturulmuş. İşte şefaati burada hatırlayabiliriz. Yani çok da fazla düşünme bu kadar. En nihayetinde sen Muhammed ümmetindensin. Ötede de şefaatin en büyüğü sana tahsis edilmiştir. Ötede bu işler halledilir. Veyahut bir takım aslı astarı olmayan itikatlar geliştirilmiş bir ağrı kesici olarak. İşte sen Muhammed ümmetinden olduğun için eninde sonunda cennete gideceksin. Diğerlerinden farkın var. Belki günahlarından dolayı ötede bir takım sıkıntılar olsa da senin için günün sonunda cennet var diyerek bu dünyadaki ağrımızı, sızımızı, endişemizi baskılayan böylesi ağrı kesiciler ihdas edilmiş. Veyahut işte belirli gün ve gecelerde ufak tefek ameller karşılığında astronomik sevaplar getiren bir takım ibadetler, ritüeller ihdas edilmiş. Böylece esasında bir Müslümanın hayatı boyunca sürekli yapıp ettiklerinden dolayı duyması gereken kaygılar, endişeler baskılanmış. Bu baskılar neticesinde de ahirette imanın pratik hayatımızda pek bir yeri ve anlamı kalmamış. Yani ahirete inanıyor musun? Evet inanıyorum. Ya neye inanıyorsun? Ya yeniden dirileceğiz. İster inan, ister inanma. Bunun senin hayatında hiçbir anlamı yok ki. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'de ahirete inanan kişilerin bu dünyada yapması gereken, onlardan beklenilen hareketler neler? Biz bugün bunlara temas edeceğiz. Ben şöyle bir zihinlerimizi hazırlamak için bir örnek vermek istiyorum. Mesela çok güvendiğimiz bir doktor, hani filmlerde olur ya, bize bir aylık ömrümüz kaldığını söylese mesela bizim hayatımızda neler değişir? Neleri önceleriz? Hangi planlar hemen yer değiştirir? Hangi planlar, projeler iptal edilir? Hangileri hemen tekrar masaya getirilir? Ve bu bir ay içerisinde neler yapılır? Hatta bu doktorun söylediğini 100 tane doktora da teyit etsek ve evet tamam kardeşim ben herhalde yaşasam bir ay daha yaşarım şeklinde bizde kat'i bir kanaat oluşsa bizim hayatımızda neler değişir? Yani şu anki rahatlığı herhalde hiç kimse hissetmez. Hele birazcık da ötede bir hesaba çekileceğine dair bir itikadı varsa insanın hemen çekidüzen verir kendine. Ya ben bugüne kadar neler yaptım, neler yapmadım, kime borcum var, kimden alacağım var, kimle helalleşmem gerekiyor, hangi ibadetlerde eksiklerim var. Birden bir panik hali, bir kriz hali olur. İşte ahiret inancı, ahirete inanmak, hayatı belki biraz da bu perspektiften bakarak yaşamayı gerektiriyor. Mesela işte okullar açılacak yakın bir zamanda. İlk gün, ilk hafta bütün öğretmenler öğrencilere ne der? Bakın işte zaman çok hızlı geçer. Bugün okulun ilk günü, ilk haftası ama sınavlara daha 1,5 ay, 2 ay var diye düşünmeyin. Dersler hızla işlenir. Tekrar etmezsen, günü gününe çalışmazsan, bu işi ciddiye almazsan 1,5-2 ay sonra o sınav günü geldiğinde üzülürsün diye nasihatlerde bulunur. Gerçekten de bu nasihati dikkate alan öğrenci bir 2 ay sonraki sınavda çok huzur içerisinde sınavlarını verirken bunu dikkate almayan öğrenci sınavından bir gün önce artık kabuslar görmeye başlar. İşte aslında ahiret inancı dünya ile ahiret arasında bu tür kıyaslamalar yapan bir inanç. Şöyle belki düşünmek lazım. Ölümün her an bize geleceği hususunda en ufak bir şüphemiz yok, değil mi? Yani 5 dakika sonra ölebiliriz. Bu konuda kimsenin garantisi yok. 5 dakika sonra ölme ihtimalimiz var ise ve öldükten sonra dirildiğimizde de kısa bir uykudan uyanmış hissiyatıyla uyanacaksak, yani her şey bir anda oldu bitti. Çok kısa bir an, dün yaşıyordum, bugün mezardan kalkıyorum hissiyatıyla kalkacaksak ve hesap da çok hızlı görülecekse ötede, esasında herkesin cenneti de cehennemi de belki yarım saat ötede. Yani hayatı belki bu gözle baksak, çünkü Kur'an-ı Kerim sürekli buna temas ediyor. Her an ölebiliriz. Öldükten sonra dirildiğimizde binlerce yıl geçse bile sanki bir iki saat geçmiş hissiyatıyla kalkacağız. Kalktığımızda da hesap çok hızlı olacak ve cennet ve cehenneme gideceğimizin kararı çok kısa bir sürede verilecekse esasında bu dünyada yaşayan her insan, şu an hali hazırda yaşayan her insanın cenneti de cehennemi de yarım saat ötede. İşte ahirete inanç, ahirete iman esasında bu duyguyu insanın hayatının her anında yaşaması, hissetmesi ve buna göre amel etmesini gerektiriyor. Biz bugün bununla ilgili ayetleri okuyacağız. Allah-u Teala ötede nelerle karşılaşacağımızı, ne tür pişmanlıkların yaşanacağını ve bu pişmanlıkların yaşanmaması için bu dünyada nelerin yapılması, nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair ne tür uyarılarda bulunuyor, ne tür tavsiyelerde bulunuyor, biz bunları göreceğiz. Bu giriş konuşmasından sonra şimdi ben sözü Vedat Hocam'a bırakıyorum. O bize daha geniş bir perspektiften bütün dinler açısından ahiret inancının temelleri ve mensuplarının amellerine yansımasını bize anlatacak.
Evet, Kur'an-ı Kerim ahiretten bahsederken يَوْمُ لَا رَيْبَ فِيهِ ifadesini kullanıyor. Yani kendisinden şüphe olmayan gün, gelmesinden şüphe olmayan gün ifadesini kullanıyor. Bunu birçok yerde kullanıyor, birçok ayet-i kerimede kullanıyor. Mesela Ali İmran suresinin daha başında 9. ayette şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Rabbena inneke camiun nasi li yevmil la raybe fihi. Ya Rabbi şüphesiz ki sen gelmesinde şüphe olmayan gün insanları toplayacaksın. İnnallâhe la yuhliful mi'at. Allah vaadinden dönmez. Ahiretten bahsederken Kur'an-ı Kerim onunla ilgili olarak gelmesinden şüphe olmayan gün ifadesini kullanıyor. Ne demek gelmesinden şüphe olmayan gün? Yani aslında en katı inkarcılar bile, ahiret inkarcıları bile fıtraten ahiretin gerçek olduğunu biliyorlar. Yani öldükten sonra bir yok oluş, hiçlik insanın fıtratına aykırı bir inanç. Hiçbir insan öldükten sonra yok olup gitmeyi aslında fıtraten kabul edemez. O yüzden her insan nasıl ki ölümün kaçınılmaz bir gerçek olduğunu biliyorsa, öldükten sonra yeniden dirilişin de aynı şekilde kaçınılmaz bir gerçek olduğunu bilir. Ama mukabil bakıyorsunuz, ahiret karşıtı inkarcı söylemler var mı toplumlarda? Var. Mesela Mekkeli müşrikler ne diyorlar? Kavs suresinin 3. ayetinde اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Ölüp gidip toprak olduktan sonra mı biz tekrar dirileceğiz? ذَلِكَ رَجُنْ مَعِيدٍ. Bu çok uzak bir ihtimal. Yani böyle bir şey bize çok olası gelmiyor. Bakıyorsunuz adam diyor ki yani ölüp gidip toprak olduktan sonra mı biz tekrar dirileceğiz? Ya da bir başka ayet-i kerimede Yasin suresinde men yuhile izame ve hiye ramim diyorlar. İşte bu kemikler kuruyup gitmiş, toz haline gelmiş. Artık bu kemiklere tekrar kim hayat verecek? Bu tarz söylemler var toplumun içerisinde. Eğer bu ahiret kendisinden şüphe olmayan bir şeyse, hiçbir insanın bundan şüphesi yoksa ahiretin geleceğinden, bu adamlar bunları nasıl söylüyorlar? Aslında Mekke'li müşriklerin ahiret inancıyla alakalı diğer ayetlerle bunları okuduğumuz zaman Mekke'li müşriklerin bu tarz söylemlerinin sırf muhalefet olsun diye, aslında kendilerinde de bu konuda bir bilgi olmamasına rağmen sırf muhalefet olsun diye bunları söylediğimizi görüyoruz. Mesela Câsiye suresinin 32. ayetinde ve izâ kıyle inne va'dallahu'l hak ve sa'atu la raybe fiha, onlara Allah'ın vaadi haktır, saat de kesinlikle kendisinden şüphe yoktur o saatle ilgili denildiğinde kultum, siz dediniz ki ma nedri mes'a, biz saatin ne olduğunu bilmiyoruz, inne zunnu illa zanne, biz sadece bir olasılık olarak bunu görüyoruz, ve ma nahnu bi mustayqinin, biz bu konuda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Şimdi bakıyorsunuz biraz sıkışınca az evvel kemikler kurumuş birer kemik haline geldikten sonra bu kemiklere kim hayat verecek diyen adamlar, ya böyle bir olasılık olabilir diyorlar. Evet, olabilir, böyle bir olasılık var ama nereye getiriyorlar lafı? Biz kesin bilgiye sahip değiliz. Bir anda bir olasılık vara bile vara getiriyorlar işi. Ondan sonra geliyorsunuz Fussilet suresinin 50. ayeti. Yine Mekkeli müşriklerle alakalı. Orada da diyorlar ki وَمَا اَزُنُّ, yine o inançta olan insanlar diyorlar ki وَمَا اَزُنُّ اَسَّاَتَ قَائِمَةً, ben bu saatin geleceğini sanmıyorum. Yine bir zan içerisindeler. Sanmıyorum. Ama devamında ne diyor? وَلَيْنْ رُجِعْتُ اِلَى رَبِّي اِنَّلِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى, eğer ben Rabbimin huzuruna dönecek olsam bile kesinlikle bundan, yani bu dünyada bulduğumdan daha güzelini orada bulurum. Bakın, şimdi adam normalde çok katı bir ahiret karşıtlığı yapıyor. Ama yeri geldiğinde de ne diyor? Ya ben Allah'ın huzuruna çıksam bile bundan daha güzelini bulurum. Bir anda o içerisinde bir ahiret inancı var aslında. Orayı biraz eşelediği zaman şeyi düşünüyor. Yani gitsem bile daha iyisini bulurum. Aynı şekilde Kehf suresinin 36. ayetinde de benzer bir ifade. Bu Fussilet 50. ayettekine çok benzer. İşte kıyamet saatinin geleceğini zannetmiyorum ama Rabbime dönecek olsam bile orada bundan daha iyisi karşıma çıkacaktır diyor. Mesela orada da aynı şeyler var. Yani bu Mekkeli müşriklerde katı bir ahiret karşıtlığı olmasına rağmen yeri geldiğinde olabilir. Evet, tamam, dirilebiliriz ama Allah'ın huzuruna çıkınca yine biz orada iyi şeylerle karşılaşırız diyorlar. Bu da ahiret inancının aslında Mekkeli müşriklerde de kendi içlerinde fıtraten olduğunu gösteriyor. Bu ahiret inancı tabii daha önce de diğer dinlerde de, diğer toplumlarda, diğer kültürlerde de olan bir şey. İlk defa Kur'an'ın indiği dönemde veya Kur'an'da zikredilen bir şey değil. İlk olarak ne zaman ahiret inancı ile ilgili bir bilginin ortaya çıktığını Kur'an'da araştırırsak, mesela İblis'te görüyoruz bunu. İblis ne diyor? Onların yeniden dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver diyor. Demek ki daha o zamanlar böyle bir bilgi var onların ellerinde. Yani yeniden bir diriliş olacağı bilgisi onların ellerinde mevcut. Bu kadar kadim bir bilgi, eski bir bilgi olduğu için demek ki tüm toplumlarda bu kadim bilginin de yer bulmuş olması gerekir. Antik medeniyetlerden, antik Mısır'dan mesela bir fotoğraf göstereyim ben size. Bu antik Mısır hiyeroglif lerinden bir tanesi. Ölümden sonraki yaşamla alakalı bir hiyeroglif. Burada ölmüş olan insanların öldükten sonra yapmış oldukları amellerinin tartılmasından bahsediliyor. Anubis denilen bir şey vardır. Bu işten sorumlu olan bir varlık. Her ölünün amelini tartar. Ona göre cehenneme mi yoksa cennete mi gideceğine karar verir. Bakıyorsunuz antik bir döneme ait bir şeyde bile tartı var, amellerin tartılması var, öldükten sonra bir yaşam var. Diğer toplumlara gidiyorsunuz, o işte arkeolojik çalışmalarda mezarlarda vesaire öldükten sonraki yaşama dair toplumların inançları olduğu ortaya çıkıyor. İşte mesela ölürken işte bir takım eşyalarıyla gömülmüş vesaire. Bunlardan yola çıkarak deniliyor ki demek ki öldükten sonraki yaşama bir inanç var bu toplumda diye bu tespitler yapılıyor. Aynı şekilde Sümer medeniyetinde ahiret inancıyla alakalı şeyler var. Biraz daha karamsar bir bakış açısı var Sümer medeniyetinde. Bundan yola çıkarak da işte müsteşrikler ne diyorlar? Bu tarz inançlar işte ahiret inancı olsun, daha birçok inanç olsun. Onlar işte Sümerlilerden bu dinlere geçmiş şeyler. İşte Tevrat'ta olsun bahsedilen şeyler, Hristiyanlık'ta bahsedilen ahiret inancı olsun. Bunlar işte Sümerlilerin anlattığı o kültürün içerisinde olan şeyler daha sonra diğer dinleri etkilemişler, onların içerisine girmişler şeklinde bir okuyuş yapılıyor bununla alakalı olarak. Evet, gerçekten de o medeniyetleri incelediğiniz zaman bu kitaplarda anlatılan şeylerin büyük çoğunluğu var. İşte Tevrat öncesi bir medeniyet. Atıyorum Adem Aleyhisselam var. Habil Kabil hikayesi var. İşte Nuh tufanı, büyük tufan hikayesi var. Yaratılışla alakalı anlatılan şeyler büyük ölçüde benziyor vesaire. Dolayısıyla bu araştırmacılar da diyorlar ki işte bu kutsal kitaplar, bu anlatıların hepsini bu medeniyetlerden almışlar. Ahiret inancı da buna dahil. Bunları da işte insanlara bir din olarak sunmuşlar. Şimdi bu inançlar arkadaşlar, yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren, daha iblis bile bunu biliyordu diyoruz. Dolayısıyla Adem Aleyhisselam'dan itibaren bilinen bu tarz şeylerin her toplumda, her medeniyette yer bulmuş olması zaten olması gereken şeydir. Beklenen şey budur. Düşünün Sümerlilerde, Sümer medeniyetinde Adem'den hiç bahsedilmediğini düşünün. Habil Kabil kıssasından hiç bahsedilmediğini düşünün. Ya da büyük tufandan hiç bahsedilmediğini düşünün. O zaman tam tersine şöyle bir itiraz gelecek. Denilecek ki eğer insanlık gerçekten büyük bir tufan yaşamış olsaydı, bu mutlaka önceki medeniyetlerde de, antik medeniyetlerde de bilinen bir şey olurdu. İnsanlar bundan bahsederdi. İnsanlar bunlardan bahsetmediğine göre böyle bir tufanın yaşanmamış olması gerekir. Bu sefer böyle bir söylem geliştirilecekti. Ya da eğer Adem diye bir ilk insan olsaydı, ilk insanın işte çocukları arasında böyle bir kıskançlık kavgası vesaire olmuş olsaydı, bu mutlaka antik medeniyetlerde de anlatılan bir hikaye olurdu. Onlar tarafından bilinirdi. Sadece kutsal kitaplarda yazmazdı. Dolayısıyla demek ki bu daha sonra uydurulmuş bir şeydir diyeceklerdi. Bu da demek oluyor ki bunlar insanlığın ortak hafızasında yer eden bilgiler. Allahu Teala buna zaten Kur'an'da zikir diyor. Bu insanlığın ortak hafızasında yer eden bilgidir. Kur'an da bu zikri zaten tasdik ediyor. Dolayısıyla önceki toplumlarda bu bilgilerin biliniyor oluşu onların oradan alındığı anlamına gelmiyor. Bunların tüm insanlığın tarafından zaten bilindiğini ilk insandan itibaren gösteriyor. Kitabi dinlere geldiğimiz zaman, yani şimdi Yahudilik içerisine geldiğimiz zaman, ahiret konusu Yahudilik içerisinde biraz daha tartışmalı bir konu. Mesela mezhepleşme dönemi içerisinde işte Sadukilik ve Ferisilik ortaya çıktığı zaman bu konu daha da ciddi bir şekilde tartışılmaya başlanmış. Şimdi bu mezheplerin ortaya çıkışı hikayesi biraz zaten aslında uzun bir hikaye. Çünkü orada da siyasi bir takım olaylar var. Aralarındaki bu kıskançlık mevzusu yüzünden aslında bu ahiret inancı ile ilgili tartışmalar da çıkıyor. Yani Sadukiler aslında sırf Ferisilere muhalefet olsun diye onlara bir konu işte siz yanlış yapıyorsunuz diyebilmek için ahiret inancını inkar ediyorlar. Düşünün kitabi bir din, Tevrat'a inandığını söylüyor. Peygamberlere inandıklarını söylüyorlar ama ahiret diye bir şey yoktur diyorlar. Bu bir Yahudi mezhebi. Öldükten sonra yeniden bir dirilişin olmayacağını söylüyorlar. Ferisiler de buna muhalefet ediyorlar. Diyorlar ki hayır hayır öyle bir şey yok. Öldükten sonra bir diriliş vardır. İşte hesap vardır, cennet vardır, cehennem vardır vesaire. Burada dikkat çekici olan nokta şu. Tevrat'a bakan, Tevrat diyen bir mezhep, bir Yahudi mezhebi nasıl olur da ahiret gibi bir inancı yok sayabilir? Asıl burada sıkıntılı olan nokta bu. Şimdi burada onların yaptıkları en büyük üç kağıtçılık şu. Diyorlar ki biz yalnızca Musa'ya verilen metinleri dikkate alırız. Onun dışında diğer nebilere verilen metinleri dikkate almayız. Yani Musa Aleyhisselam'dan sonra diğer yaşayan nebilerin bir defa metinlerini dikkate almıyorlar. Yani Tanah dediğimiz kitabı bir bütün olarak dikkate almıyorlar. Sadece Torah bölümünü dikkate alıyorlar. Torah bölümünün içerisinde de diyorlar açık bir şekilde, net bir şekilde ahiretten bahsedilmez. Ahiret diye bir şeyin varlığından bahsedilmez. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur. Sadece ahireti de inkar etmiyorlar bu noktada. İşte melek denilen varlıkları inkar ediyorlar. Ruh denilen bir varlığı inkar ediyorlar. Cinleri inkar ediyorlar. Yani metafizik olarak insan dışında adı geçen tüm varlıkları da inkar ediyorlar. Bunu yine gösterdikleri dildir. Musa'nın kitabında böyle bir bilgi yok diyerek bunu inkar ediyorlar. Ancak diğer Yahudi toplulukları Tevrat'ı bir bütün halinde ele alınca aldıkları için, yani diğer nebilere verilen metinleri de kabul ettikleri için oralarda ahiret inancı çok net bir şekilde ortaya koyuluyor ve dolayısıyla ahirete de inanıyorlar. İşte mesela Daniel kitabında ahiretten çok net bir şekilde bahsediliyor. Zamanın sonu başlığı altında. Tamamen şeyden bahsediliyor. Öldükten sonra yeniden diriliş ve orada olup bitecek şeylerle alakalı konulardan bahsediliyor. Yeryüzü toprağında uyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Yani sonsuz yaşam ifadesi bu literatür içerisinde zaten cennet için kullanılan bir ifade. İsa Aleyhisselam da sonsuz yaşam ifadesini cennet için kullanıyor İncil'lerde. Yani yeryüzü toprağında uyuyanlar, ölüler uyanacak, kimisi cennete gidecek, kimisi de cehenneme gidecek şeklinde ifadeler yer alıyor. İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde de bu Sadukiler İsa Aleyhisselam'la da uğraşıyorlar. İsa Aleyhisselam'a gidip ahiretle alakalı özellikle sorular soruyorlar. Hani senin düşüncen nedir vesaire. İsa Aleyhisselam da onlara çok sert şekilde cevaplar veriyor. Onlara kitabı bilmediklerini, kitabı kendi kafalarına göre anladıklarını yüzlerine karşı söylüyor İsa Aleyhisselam ve gereken cevapları veriyor. İsa Aleyhisselam açıkça zaten ahiretle ilgili şeyini veriyor, bilgilerini veriyor. Mesela İncil'lerde, Luka İncil'inde 12. bölümde şöyle geçiyor. Siz dostlarıma söylüyorum. Bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Yani insanı öldürüyor, bedenen öldürüyor ama öldürmek dışında da bir şey yapamıyor. En fazla yapabildiği öldürmek. Bunlardan korkmayın diyor. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Allah'tan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. Yani İsa Aleyhisselam'ın mesajında çok açık, net bir şekilde ahiret ve cehennemle ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu Hristiyanlık açısından ahiretle ilgili herhangi bir şey söz konusu değil zaten. Bir de İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde şöyle bir inanç var. Kur'an da bundan bahsediyor. Yahudiler içerisinde İbrahim Aleyhisselam'ın şefaati inancı vardır. İsrail oğulları olan kişiler, yani o İbrahim Aleyhisselam'ın Allah ile yapmış olduğu ahde muhatap olan kişiler, en büyük günahı işleseler bile, işte atıyorum ateist olmuş adam, dünyada ateist olarak yaşamış. Sırf İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiği için İbrahim'in şefaatine hak kazanmış oluyor öteki tarafta. Dolayısıyla bu kişiler cehennemde en fazla 12 ay yanıyorlar. Bu problem İsa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde de İsa Aleyhisselam'ın gündemine gelen bir problem. Kur'an da bu problemden bahsediyor. İsrailoğulları Kur'an'ı inkar ediyorlar. Kur'an'ı inkar ederken de aslında Kur'an'ın hak olduğunu biliyorlar. Hak olan bir şeyi inkar ediyorlar. Hak olan bir şeye karşı kafirlik yapıyorlar. Bir yandan da öteki tarafta ne yaparız endişesi de var. İsrailoğulları içerisinde. Ya biz şimdi bu Muhammed'in hak peygamber olduğunu biliyoruz. Bu Kur'an'ın da Allah'ın kitabı olduğunu biliyoruz. Biz açıkça bile bile kafirlik yapıyoruz. Yarın öbür gün ölsek ne olacak? Problemi onların şeyinde de var. Bakara suresinin işte 80. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Onlar işte dediler ki ateş bize sayılı birkaç gün dokunur. Dokunsa ateş bize sayılı birkaç gün dokunur dediler diyor. Dolayısıyla bu şeye sığınıyorlar. Ya biz inkar da etsek, kafirlik de yapsak, yansak ne kadar yanacağız düşüncesi onları biraz rahatlatıyor. Nasılsa İbrahim Aleyhisselam bize öteki tarafta şefaat edecek. Çünkü bir ahit var onunla, Tanrı Allah onunla bir ahit yapmış. İbrahim Aleyhisselam'ın soyunu kutsamış. İsa Aleyhisselam'ın bununla alakalı da bir şey var. Yine Luka İncil'inde sırf bu inançlarının yanlış olduğunu belirtmek amaçlı bir hikaye anlatıyor. Tamamen bir mesel. Zaten İsa Aleyhisselam'ın mesajı meseller üzerine kuruludur. Daha çok metaforik anlatılar üzerine kuruludur. Dolayısıyla İncil'leri okurken bunu bilerek, bu bakış açısıyla okumak lazım. Yani burada anlatılan şeyleri, her anlatılanı böyle sanki şeymiş gibi, gerçek anlamıyla anlatıyormuş gibi değil. Tamamen mecazi anlatılar olduğunu bilmek lazım. Dilenci ve zengin adam benzetmesini yapar İsa Aleyhisselam. Luka İncil'inde bir dilenci ve bir zengin adam ölürler, öteki tarafa giderler. Bu dilenci işte iyi bir mümin olarak yaşamış. Zengin adam tamamen cimri, hiç kimseye yardım etmeden ölmüş. Cehenneme gitmiş. Dilenci olan adam ise İbrahim Aleyhisselam'ın yanında. Bu adam İbrahim Aleyhisselam'dan şefaat ister. Çünkü o toplumda o inanç var. Yani biz ölsek, ne kadar günahkar olsak da İbrahim Aleyhisselam bize şefaat edecek inancı var. İbrahim Aleyhisselam'dan şefaat ister. İbrahim Aleyhisselam öyle bir şey yok der. Yani artık sana hiç kimse yardım edemez. Adam bunu duyunca orada diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a, bari en azından Lazar dirilsin. Yani o dilenci olan adam dirilsin. Gitsin dünyadaki akrabalarımı, kardeşlerimi uyarsın. Çünkü onlar da aynı beklenti içerisindeler. Ölsek gitsek öteki tarafta İbrahim Aleyhisselam bize şefaat eder beklentisi var onlarda da. Hani gitsin uyarsın, böyle bir şeyin olmadığını onlara söylesin. Çünkü onlar ölülerin arasından bir adamın dirildiğini görürlerse en azından o mucizeyi gördüklerinde buna inanırlar. İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap veriyor ona. Onlarda Musa'nın ve diğer peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler. Yahudiler. Yani niye bir ölünün dirilmesine gidip onları uyarmasına gerek var ki? İbrahim'in şey Musa'nın ve diğer peygamberlerin sözleri onların ellerinde var. Zengin adam şöyle diyor. Hayır İbrahim baba, dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri onlara giderse tövbe ederler. Onlar peygamberlerin sözlerine falan bakmazlar. Böyle bir mucize olursa, ölülerin arasından biri gelirse onu dinlerler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse ölüler arasından biri dinlese bile ikna olmazlar dedi. Yani eğer onlar peygamberlerin sözünü dinlemiyorlarsa istediği kadar mucize görsünler, yine de onu dinlemezler. İşte İsa Aleyhisselam bu hikaye ile, bu mesel ile bu tarz bir şefaat anlayışının öteki tarafta Yahudileri, İsrailoğullarını kurtarmayacağını onlara göstermiş oluyor, anlatmış oluyor. Bunun dışında da Yahudilik içerisinde diğer mezhepler arasında işte Reform Yahudileri arasında vesaire. Bu tarz anlatıların tamamen kültürel olduğu, yani bu Kitab-ı Mukaddes içerisinde yazan şeylerin tamamen kültürel olduğu, aslında bunların bir gerçekliği olmadığı, kültürel bir değer olarak kabul edilebileceğini söyleyenler de bugün var. Yani onların bugünkü Reform Yahudileri içerisinde de ahiret inancıyla alakalı olumsuz bir takım görüşler ortaya koyanlar var. Evet, zaten bu tarz olumsuz bir takım yaklaşımlar aslında insanların tamamen kendi keyfi, yani dini kendi keyiflerine uydurmak istemelerinin bir neticesidir. Yani kendi istedikleri dini yaşamak istiyorlar. Kendi istedikleri dini yaşayabilmeleri için de ahiretin olmaması gerekiyor. Ne yapıyorlar? İşte ahiret karşıtı bir takım argümanlar geliştiriyorlar. Ahiret karşıtı bir takım söylemler geliştiriyorlar. Yani, ve ya bu şey olmayabilir vesaire noktasına getiriyorlar. Geçenlerde bir arkadaşım gelmişti benim. O da bir hocadan bahsetti. aynı ortamda bulunmuşlar. Meşhur bir isim. Ve demiş ki yani bu Kur'an'da söylenen cennet, cehennem, işte yeniden dirilme vesaire, ya bunların hepsi aslında mecazi şeylerdir. Aslında bütün mükafat, bütün ceza bu dünyayla sınırlıdır. Yoksa öldükten sonra tekrar işte bir ceza, bir mükafat vesaire, böyle şeyler olmaz vesaire tarzı şeyler söylemiş. Yani Müslümanların içerisinde de bu tarz şeyler çıkabiliyor. Bunun sebebi tamamen adam kendi razı olduğu, kendi hoşuna giden dini yaşamak istiyor. Bunun için de ne yapıyor? Önce ahiret karşıtı bir söylem geliştiriyor. Ahiret yokmuş gibi yaşayacak. Ahiret yokmuş gibi yaşayabilmek için de ahireti inkar etmeye yöneliyorlar. Bu tarih boyunca hep böyle olmuş. Ahiret karşıtı söylemler ortaya koyanların temel amacı daima kendi istedikleri hayatı yaşamak, işte kendi heva hevesini ilah edinmek, kendi hoşlandıkları yaşam tarzını benimseyebilmek için böyle bir söylem geliştirmişler. Ahiret karşıtı. Mekke müşriklerinde de bu böyle. Yahudiler içerisinde de bu böyle. Tüm toplumlarda bu şekilde olmuş ve bu şekilde de gelişmiş.
Şimdi bu sizin aktardıklarınızdan hareketle tıpkı Müslümanlarda olduğu gibi bu Allah'a imanlı, Allah'a güvenmemeye, bu ahireti imanı da ahireti önemsememeye insanoğlu o zaman çevirmiş. Ve yapı da aynı. İşte şefaat, yani çok kaygılanmana gerek yok. Ötede şefaat senin için bekliyor. Veyahut işte ne kadar yansan da eninde sonunda cennete gideceksin garantisi. Böyle bir garanti. Yani işte hani sigorta şirketleri, evin yanarsa arkanda ben varım, arabana bir şey olursa arkanda ben varım gibi insanı rahatlatan, gece rahat uyumasını sağlayan bir takım hizmetler sunduğu gibi Müslümanlarda nasılsa diğer dinlerde de aynı yapı, şefaatle mutlak eninde sonunda cennete gideceksin, kısa az zamanda çok işler yaparak sevap haznini geliştireceksin, dolayısıyla çok da öyle hayatını zehir etmeye gerek yok diyerek ahirete inanmayı, ahirete önemsememeyi, onu dikkate almamayı ya çevirmişler, evirmişler tıpkı Müslümanlarda olduğu gibi. Şimdi o halde konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim bize ne diyor, hangi tür uyarılarda bulunuyor? Bununla ilgili bazı ayetleri okuyabiliriz. Ahiret diyoruz. Yani Türkçe'de de mesela işte tehir etmek dediğimiz, yani işte geç kalmak. Arapça'da bu kelime öteki, sonraki, sonda kalan, sonra gelen anlamında Kur'an-ı Kerim'de pek çok kullanılıyor. Ama asıl bizim konumuz olan ahir ya da ahiret kelimesi. Mesela ahir kelimesi Kur'an-ı Kerim'de 28 yerde geçiyor. İkisi hariç tamamında yevmül ahir. Yani yevmül ahir bu dünyanın bittiğinde sonraki hayat. Yine el ahira, dünya hayatı karşılığı Kur'an-ı Kerim'de 115 yerde geçiyor. Yani vurgu çok fazla, sayısal olarak da fazla. Dünya hayatından sonraki hayat ve o hayatta karşılaşacağımız şeyler, manzaralar bağlamında Kur'an-ı Kerim'de kullanılıyor. Bu bağlamda işte ahirete iman etme, yu'minune billahi vel yevmil ahir, işte Allah'a inanırlar, güvenirler ve ahirete, ahiret gününe inanırlar. Yani o konudaki güvenleri tam anlamında müminlerin bir vasfı olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer. Yine ve bil ahireti hum yuqinun ifadesi geçer. Yani bunlar öylesine bir kanaat sahibidirler, o kadar emindirler ki ahiret konusunda. Peki ahiretin hangi hususunda emindirler müminler? Yani eninde sonunda bu iş bitecek ve bir hesap gelecek. Bu konuda çok kesin kanaate sahiptirler ve bu kanaat üzere hayatı yaşarlar. Bu düşünceyle hayatı yaşarlar. Yani müminlerin özelliği olarak bu ifadeler kullanılır. Yani ahiret gününe imanları, güvenleri tamdır ve bu konuda tam bir kanaat sahibidirler. Bunun mukabili, karşısında ise Esasında bu işin sonunda bir hesaplaşmanın olacağını bilmesine rağmen bunu görmezden gelen, bunu ciddiye almayan, bunu hafife alan, bunu bir nevi bir takım uyuşturucu maddelerle bastırarak bu duyguyu aklından çıkartan kişiler için kafir. Yani ve bil ahireti kafirun ve hum bil ahireti kafirun. Yani onlar ahiret hayatını görmezden gelirler. Üstünü örtmeye çalışırlar, düşünmemeye çalışırlar, onu unutmaya çalışırlar. Tekzip edenlerden bahsedilir ahireti. Mesela vellezine kezzebü bi ayatina ve likail ahira. Yani ahiretteki karşılaşmayı tekzip edenler. Bir insan bunu nasıl tekzip eder, nasıl yalanlar? Bununla ilgili bir takım kurgular kurar. Yani tekzip böyle olur. Yani yok ya yalan bu demez de bunun esasında korkulacak bir şey olmadığını, ciddiye alınacak bir şey olmadığını ortaya koyar, kendini buna inandırır. Der ki ya ölsek ne olacak? Eğer bu anlatılanlar doğruysa ben iyi bir insanım, benim içimi Allah biliyor. Ben ibadetlerimi yapmadım ama sabahtan akşama kadar çalıştım. Çalışmak da ibadet. Çocuğumun rızkı için çalıştım. Çocuğumun, çocuklarımın boğazından haram lokma sokmadım. Kimsenin tavuğuna kış demedim. Ahiret benim için ne olacak? Varsa da benim için orada zaten hiçbir sorun yok diyerek bu işi hafife alma veyahut ya işte biz şöyle bir ümmetiz, şu tarikata mensubuz, biz girmeyeceğiz de kimler gireceğiz diyerek bunu bir nevi önemsizleştiren, ehemmiyetsizleştiren yaklaşımlar sergileyenlerden bahseder Kur'an-ı Kerim. Öte taraftan dünya hayatını ahirete tercih edenlerden bahseder ki insanların büyük bir kısmı aslında bu gruptadır. İşte ellezine yestahibbunel hayatet dünya alel ahire ifadesi geçer Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde. Yani bunlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. Yani dünyaya öyle bağlanırlar, öyle dünya hayatını amaç edinirler ki ahiret onlar için hayatlarının hiçbir yerinde yoktur. Onu unutmuş kimseler anlamında. Peki Kur'an-ı Kerim o günün ehemmiyetini, önemini, ciddiyetini hangi kelimelerle ifade etmekte? Yani siz istediğiniz kadar önemsizleştirin, görmezden gelin, dünya hayatını ona tercih edin ama bir gerçek var ve bu gerçek çok ciddi bir gerçek. Allah-u Teala bunu hangi kelimelerle ifade ediyor? Mesela din günü diye bir ifade vardır. İşte hepimiz okuyoruz Maliki Yevmit din diyoruz değil mi? Din günü. Nedir din günü? Yani orada bir hesaplaşma olacak. Allah'ın karşısına geçeceksiniz. Orada bir hatta Kur'an-ı Kerim'de doğrudan hesap günü olarak da geçer. Yani Allah-u Teala şunu hatırlatıyor. Bakın bir gün karşı karşıya geleceğiz ve hesaplaşacağız. Yani dünyada bile birisinden borç aldığınızda adam ne der? Bak şuraya vadenin tarihini yaz. Bu tarih geldiğinde seninle hesaplaşırız. Bu insanı rahatsız eder, uykularını kaçırır. Yani Allah Teala böyle diyor. Bu o günün ismini hesap günü. Yani bakın o gün karşı karşıya geleceğiz ve bir hesaplaşma olacak. Başka fasıl günü, fasıl. Yani bu bizim dünyadaki fasıl günü değil ama bu fasıl günü farklı bir fasıl günü. Orada Allah Teala mesela inne yevmel fasli mikatuhum ecmain şeklinde ifadeler. Yani o iyiyi, doğruyu, mümini, kafiri ayıracak. Hatta biraz sonra okuyacağız. Öyle bir fasıl günü ki kişiyi eşinden ayıracak. Arkadaşından, çocuklarından ayıracak. Biraz sonra okuyacağız. O gün bu dünyada kılına zarar gelmesin diye titrediğin çoluğundan, çocuğundan kaçacaksın. Kimseyi gözün görmek istemeyecek. Hiç kimseyi. Öylesi bir ayrım günü. Yine Bas günü ifadesi geçer. Yani o gün hepinizi uykudan uyandıracağım. Tekrar dirilteceğim. Ve karşıma çekeceğim şeklindeki ifadeler. Bas günü. Ve Allah-u Teala o gün artık alışverişin olmayacağını söylüyor. Ne demek alışverişin olmayacağı? Yani bugün mesela işte bir takım muktedir insanlar parasıyla ya da mevkisiyle işlerini yürütürler değil mi? Yani der ki bir problem mi var hallederiz. Telefonu açar ilgili yere bir telefonla işi halleder. veyahut parasını koyar masaya, der ki bu paranın açamadığı hiçbir kapı yok. Hepsini hallederiz. İşte bunun üzerine Allah Teala orada diyor ki o gün orada alışveriş yok. Yani pazarlık yok. Ben işimi hallederim yok. Ya eyyühellezine amenü enfiku mimma razaknaküm min kabli ey ye'tiye yevmün la bey'un fihi ve la hulletun ve la şefa. Ey müminler, size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Yani öteye yatırım edin, yatırım yapın. Hangi gün gelmeden? Şöyle bir gün gelmeden. O gün alışveriş yok. Sen trilyoner birisi bile olsan, öldükten sonra o paranın orada herhangi bir akçesi yok. Bitti. Orada dostluk ilişkileri de yok. Vela hulle. Ya bu benim bakandır, bu benim milletvekili amcamdır, bu benim dayımdır, bu benim kardeşim. Bitti. Hepsi bitti. Herhangi bir irtibat, bir akrabalık, bir dostluk yok. Vela şefa. Ya gel ben seni korurum, gözetirim, sen bana takıl, böyle bir şey de yok. İşte Allah Teala diyor ki böylesi bir günden sakının. Öylesi bir gün gelecek. Başka? O gün bir kişinin malı ve evladı fayda vermeyecek. İşte bugün insan belli bir yaştan sonra evlatlarım var, torunlarım var, bana kimse dokunamaz. Benim arkam sağlam. Bir ıslık çalsam dakikasında 15 kişi kapımda toplanır. Bunun üzerine Allah Teala diyor ki يَمُنْ لَا يَنْفَعُ مَعْلُمْ وَلَا بَنُونَ يَمَ لَا يَنْفَعُ مَعْلُمْ وَلَا بَنُونَ. Yani o gün ne bir mal sizi kurtarabilir ya da ne de evlatlarınız sizi kurtarabilir. Hiç kimse o hesaptan sizi çekip alamaz. Başka? O gün mazeret de olmayacak. Yani bugün bir takım mazeretlerle, şunlarla, bunlarla, yalan beyanlarla bazı şeylerden yırtabilirsin. İşte görüyoruz değil mi? İnsanlar suçlu da olsa, bir takım işlere karışmış da olsa mazeret ifade ediyor, işini yürütüyor, yırtıyor. Allah Teala diyor ki yemela yenfo zalimine ma'ziratuhum. O gün yanlış, o büyük yanlışı yapanlar mazeret beyan edemeyecektir. Sus, konuşmana hiç gerek yok. Niye? Çünkü biraz sonra göreceğiz, kayıtlar dökülecek. Sonra sığınak olmayacak o gün. Hiçbir yere sığınamayacaksın. Yemülle meradde lehu minallah. Yani seni Allah'tan kim kurtarabilir? Allah'a karşı bir sığınağın olmayacağı bir gün. Allah'la karşı karşıyasın. Hani ayette var ya, teker teker karşıma alacağım hepinizi. Allah'ın karşısına çıkacaksın. Sağında kimse yok, solunda kimse yok, önünde kimse yok, arkanda kimse yok. Sadece masada sana ait dosyalar var. Böylesi bir an düşünün. Yani bugün bile mesela insanlar avukatıyla giriyor. Ya ben kendimi ifade edemem. Sen şu dosyaları hazırla, toparla. Kanun maddelerini benden iyi bilirsin. Durumumu sen izah et. En azından en zor durumda bile adamın yanında bir avukatı oluyor. Orada sadece Allah. Böylesi bir gün Allah-u Teala canlandırmamızı söylüyor. Ve beklentilerin boşa çıktığı gün olarak Allah-u Teala zelke yemut tegabun. Yani ben iyiyim. Ben ibadetlerimi tam yaptım. Ben kimsenin hakkını, hukukunu yemedim. Sen böyle düşünebilirsin. Hatta diyebilirsin ki ben cennete gitmezsem kim gidecek de diyebilirsin. Ama Allah-u Teala o günü öyle bir isimlendirme yapıyor ki bütün beklentiler boşa çıkıyor. Ya ben hiç böyle düşünmemiştim. Ya buradaki ölçüler, şunlar bunlar çok farklıymış diyeceği, insanların pişmanlık duyacağı bir günden bahsediyor. İşte bunları toplu olarak Allah-u Teala bazı surelerde, ardışık ayetlerde bize bildiriyor. Yani o gün yaşanacakları. Bunlardan bir tanesi Abese suresi. Kur'an-ı Kerim'in 80. suresi. Şöyle 33. ayetinden itibaren فَاِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةِ kulakları sağır eden o çığlık koptuğu gün يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِي bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı gündür. Şimdi bunu zihnimizde, hani bazen bir deprem görüntüsünü izliyoruz televizyonda veya bir tsunami görüntüsünü izliyoruz. İnsanlar hemen tedirgin oluyor. Ya o gün mesela yataklarında insanlar rahat yatamıyor. Hatta bir yerde deprem olduğunda, bir yerde tsunami olduğunda ve o gün bütün televizyonlar onu verdiğinde bakıyorsunuz sigorta o günün sabahı deprem sigortalarında artış oluyor. Niye? Adam diyor ki ya ben sabah hemen şey yapayım. Ne olur ne olmaz. En azından onu yapayım diyor. Çünkü rahatsız oluyor. İşte Allah-u Teala da insanların tırnak içerisinde bu dünyada biraz rahatsız olmaları, kaygı taşımaları, teyakkuzda olmaları, ölümün her an geleceği için hesaba her an hazırlıklı olmaları için bir takım sahneleri Kur'an-ı Kerim'de çok dikkat çekici bir şekilde bize aktarıyor. Ve işte diyor ki bazı kimselerin kardeşinden kaçacağı o gün. Ve ümmihi ve ebihi, annesinden kaçacak, babasından kaçacak, düşünsenize. Anneni görmek istemeyeceksin. Babanı görmek istemeyeceksin. Kardeşlerini görmek istemeyeceksin. Ve sahibetihi ve beni, eşini görmek istemeyeceksin, çocuklarını da görmek istemeyeceksin. Hiç kimseyi görmek istemiyorsun o gün. Öyle bir işin gücün var ki ve öyle bir dehşet, öyle bir şok halindesin ki kimseyi görmek istemeyeceksin. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَئْنُ يُغْنِي. O gün o kişilerden her birinin işi başından aşacak. Herkes kendini kurtarmanın peşinde. Hani bize anlatıyorlar ya işte efendi gelecek, benim tarikata, benim cemaate dahil olanlar şurada toplansın diyecek. Nebiler gelecek, ümmetlerini bir kenara çekecek. Bize anlatılanlar öyle değil mi? Ama bakın burada öyle bir şey yok. Yani bırakın şeyhin seninle uğraşmasını, kişi evladıyla, ana babasıyla, eşiyle uğraşamıyor. Kimseyi görmek istemiyor böylesi bir gün. Herkes kendi işinin peşinde. Vücuhu yevme izin müsfira. Kimi yüzler ışık saçacak. Dahikatun müstebşira. Neşe içinde, sevincini paylaşmak isteyecek. Hani çocuk ilk günden itibaren ödevlerini yapmış, derslerini yapmış, tekrar etmiş. Bir ay sonra imtihan günü gelmiş, çatmış. Hazır. Kağıdını tam dolduruyor. Ve diyor ki sonuçlar açıklansın. Sonuçlar açıklandığında da yüzünde gülücükler açıyor. Niye? Çünkü görevini yapmış. Sanki imtihan yarınmış gibi aylar öncesinden çalışmaya başlamış. İşte burada yüzleri gülen insanlar ahirete böyle inanan insanlar. Yoksa son güne kadar hiçbir şey yapmayıp son gün o öldükten sonra hatta arkasından hatimler okunan, mevlidler okunan adamlar değil bunlar yani. Bizzat kendi işini bu dünyada kendisi yapmış. Hiç kimseye ben öldükten sonra benim kılınmayan namazlarım, tutulmayan oruçlarımın hesabını verin diye talimat vermemiş. İşini kendi yapmış. Sonra vücuhu yevmeizin aleyha gıbara. Kimi yüzler ise toz toprak içinde kalacak o gün. Terhakuha katara, üzerlerine perişanlık çökecek. Ülaike humul keferatul fecra, işte onlar ayetleri görmezlikte direnip günaha batmış kimselerdir. Abese suresinin 38 ve devamındaki ayetlerinde sahne bu. Peki bu sahneler başka var mı? Evet. Mesela Kıyamet suresi var. Bizzat bugün bizim konu aldığımız kıyamete, ahirete imanla alakalı Kıyamet suresi diye bir sure var. Kur'an-ı Kerim'in 75. suresi. Bu sure neredeyse baştan sona kadar o kıyamet sahneleriyle alakalı. Mesela 4. ayetinden itibaren Bela kadirine ala en nüseviye benane. Evet biz bunu yaparız. Yani parmak uçlarını bile eski haline getirmenin ölçüsünü koyan biziz. Yani bu konuda hiçbir şüphe yok. Hepimiz dirileceğiz. Bel yuridul insanul yefcura emame. Ama günahkar kişi ilerisiyle ilişiğini kesmek ister. Yani keşke o yaşananlar, o kayıtlar bir silinse. Hani bugün de insanlar eski kayıtlarını, sicillerini, dosyalarını ya keşke yansa, yok olsa, beni takip etmese o sicilim der ya. İnsanlar ötede öyle diyecek. Yes'elu eyyâne yevmül kıyâme. Mezardan kalkış günü ne zamanmış diye sorar. Feizâ berikal basar. Mezardan kalkanın gözleri yuvalarından fırlar. Ve hasefel kamer. Ayın hiç ışığı kalmamış. Ve cümi'aş şemsü vel kamer. Güneş ile ay bir araya getirilmiş olur. Yakûlil insânü yevme izin eynel mefar. İnsan o gün der ki kaçıp sığınabileceğim bir yer var mı? Kella, la vezar. Hayır, artık sığınılacak yer kalmamıştır. İlâ rabbike yevme iznil müstakar. O gün varıp durulacak tek yer Rabbinin huzurudur. İstikamet Rabbinin huzuru o gün. Yünebbeül insanu yevme izin bimâ kaddeme ve ahar. Neye öncelik verdiği, neyi ertelediği o gün insana tek tek bildirilir. Neleri yapman gerekiyordu, neleri yapmamışsın. Neleri yapmaman gerekiyordu ama sen neleri yapmışsın. Hepsini o gün Allah-u Teala söyleyecek. Belil insanu alâ nefsihi basîrâ. Aslında insan kendi aleyhine açık bir belgedir. Biliyor, yapıp ettiğini biliyor, suçunu biliyor. Velev elkâ meazirâ. Özürlerini sayıp dökse de artık hiçbir şeyi değiştiremez bu insan. İstediğin kadar özür, ya işte Allah'ım şöyle, şunun için yaptım, böyle yaptım. Yok, o gün bunların tamamı hiçbir anlama gelmeyecek. Yine Me'ariç suresi var. O gün yaşanılacaklarla alakalı olarak. Sekizinci ayetinden itibaren okuyorum ben. Yevme tekünü semâü kelmühl. Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün, hesap gününde. Ve tekünül cibâlü kel'ihn. Dağlar yere atılmış, boyalı yüne dönüşmüş olur. Ve lâ yes'elü hamîmün hamîme. Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile. Yubassarûnehum yeveddül mücrimü levyef dediğimin azâbi yevmi izin bibeni. Birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan, keşke oğullarımı versem de bugünün azabından kurtulsam diye derin bir istek duyar. Adam çoluğunu çocuğuna harcamaya hazır. Hani bu dünyada saçının tek bir teline zarar gelmesin dediği çoluğunu çocuğunu, deseler ki çoluğunu çocuğunu ver atalım bunları sen kurtul. Bir saniye bile düşünmeyecek kıvamda. Yani keşke bana böyle bir teklif yapsalar da çoluğum çocuğun dahil hepsini satsam versem. Ama bu badireden kurtulsam, yani böyle bir ortam. Ve sahibetihi ve ahi, karısını, kardeşini, hepsini alın. Hepsini vermeye hazır. Ve fasileti hilleti tü'vi, kendini dünyadayken koruyan, kollayan aşireti, akrabaları, sülalesi var ya, tamamını vermeye hazır. Ne kadar sülalem, ne kadar akraban varsa hepsini atabilirsiniz. Yeter ki ben kurtulayım. Ya bir insanı, hani bu dünyada bir insanı bu kıvama getiremezsiniz yani. Ya adam en sonunda der, yok kardeşim ben çoluğum çocuğum öleceğine ben ölürüm der. Eşime, anama, babama, akrabalarıma zarar geleceğine, onların hepsini harcamaktansa ben kendimi feda ederim der. Tetiğin, silahın karşısına geçer. Dünyada yapmaz bunu ama ahiretteki sahneye bakar mısınız? Tamamını harcayabilecek kıvamda. Çünkü iş çok ciddi. Ve men fil ardı cemian sümme yunci. Deseler ki bugüne kadar yeryüzünde yaşamış bütün insanlar şurada sen buradasın. Bunların hepsini harcarsak seni kurtarırız. Bunlar harcansın ister misin? Adam der ki tamamını harcayın. Yani ben kurtulacaksam yeryüzünde bugüne kadar yaşamış ne kadar adam varsa hepsini atabilirsin. Bir insan bu kıvama gelebilir mi? Yani dehşeti bundan daha iyi anlatan bir sahne olabilir mi? Böylesi bir manzarayla karşılaşılacak günden bahsediyor Allah-u Teala. Yani insan o gün elinde olsa bütün dünyayı harcar sırf kendisi kurtulsun diye. Kelle innehe leza. Hepsi boş bunların. Bunların hiçbiri olmayacak. Olacak şey ne? Cehennem alevler saçacak. Nezzaten lişşeve. O kavurduğu deriyi soyacak. Yani Allah-u Teala bırak kurtulmayı. Bak ben sana olacakları haber vereyim dercesine cehennemin o insan için neler yapacağından bahsediyor. Ted'u men edbara ve tevelle. Doğrulara sırtını dönen ve yüz çeviren herkesi kendine çağıracak. Yani cehennem diyecek ki sizi şuraya alalım. Siz buradan gelin. Ve cema'a fe ev'a. Mal biriktirip saklayanlar vardı ya, Onları da çağıracak. Siz de gelin. İnnel insane huluga helua. Çünkü insan doyumsuz yapıda yaratılmıştır. Şimdi niçin bu hale geldiğini Allah Teala anlatıyor. Çünkü dünya, insan öyle doyumsuzdur ki dünyada mal biriktirme hevesine kapılır. İza mesuhu şerru cezua, başına bir sıkıntı gelse sızlanır. İza mesuhu hayru menua, bir nimete konsa kimseye zırnık koklatmaz. Dünyada böyleydiniz. Ama kimler böyle değil? İllel musallin. Şimdi ötede hesap gününde bu tabloyla karşılaşmayacak olanlar. İşte bunlar namazlarını kılarlar. Allah'a karşı görevlerini yapanlar. Bunlar öyle olmayacak. Vellezinehum fi emvalihim hakkun ma'lum. Mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir bunlar. Evet, benim malım mülküm var ama sorumluluğum da var. Vermem gereken insanlar var. Bunun bilincinde olarak hayatı yaşayanlar. Lissaili vel mahrum. İhtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de bunlar yardım etmişlerdir dünyada. Vellezine yusaddikune bi yevmittin. İşte asıl önemli olan bu. Ve bu adamların en büyük özelliği hayatı her an ölecek ve hesaba çekilecekmiş gibi yaşamışlar. Hayatı böyle yaşayanlar. Ya ben yarım saat sonra ölebilirim. Öldüğümde benim başıma gelecekler bunlar. Ben ve bu sahneler karşısında ne yaparım? Bunu düşünerek yaşayanlar işte Allah-u Teala ahirete imanın ne demek olduğunu burada tanımlıyor. Vellezine yusaddikune bi yevmittin. Yani o kadar yapıyor ki bunu kanıksamış, benimsemiş, ahirette bir hesaba çekileceğini, hayatı o şekilde yaşıyor. Vellezine hum min azabi rabbihim müşfikun. Onlar Rablerinin azabından dolayı içleri titreyenlerdir. Yani şimdi ahirete inandım diyen işte milyarlarca insanın hangisi böyle bir hissiyata sahip? Ama işte Allah-u Teala biraz önce söylediği o sahneyi yaşamayacak olan ve cennete girecek olan insanların bunlar olacağını söylüyor. Ahirete bu şekilde inanan insanlar. İnne azabe rabbihim gayru me'mun. Hiç kimse Rabbinin azabından güvende olamaz. Kimler? İşte yukarıdakiler hariç. Başka vellezine hum li furucihim hafizun. Bunlar edep yerlerini ve çevresini özenle korurlar. Yani namuslu insanlardır. Kimsenin namusuna tesallutta bulunmazlar. O şekilde yaşarlar. İlla ala ezvacihim emma meleket eymanuhum fe innuhum gayru melumin. Bunlar ancak helalleri doğrultusunda bu dünyayı yaşarlar. Ve bu şekilde Allah-u Teala başka bu cennete girecek olan insanların vasıflarından söz ediyor Me'arit suresinde. Bir de Enes Hoca zaman zaman bize söyler Kaf suresini kaç kere idi hocam?
Sabah namazı birkaç kere.
Evet, aynen onu bize sürekli hatırlatır. Sabah namazlarından sonra veya önce Kaf suresini birkaç kez insan okusa ahirete imanın ne demek olduğunu, ahirette nasıl inanılması gerektiğini anlar. Ve durumunu düzeltirler. Şimdi işte o Kaf suresinde neler var? Kaf suresi Kur'an-ı Kerim'in 50. ayeti. Onu 50. suresi. Onun 16 ve devamındaki ayetleri okuyup toparlayalım. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِدِ İnsanı biz yarattık. İçinden neler geçtiğini biz biliriz. Biz ona sinir uçlarından yakınız. اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ Oturan iki alıcı, bütün yaptıklarını sağından ve solundan alırken, yani yaptığımız her şey kaydediliyor. Her şey, yani düşünün, hani bugün bütün caddeler, sokaklar, apartmanlar, şirketler güvenlik kameralarıyla örülü. Bir olay olsa adamın nerede, hangi sokaktan girdiği, hangi caddeye çıktığı, arabayla hangi şehre geçtiği, bütün bu kareler birleştirildiğinde adamın her şeyini ortaya döküyor. Ondan sonra yapılacak bir şey yok. İşte yapıp ettiğimiz her şey saniyesi saniyesine kayıt altına alınıyor. مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Ağzından bir şey çıkmaya görsün. Onu kaydedip koruma altına alan biri mutlaka yanında olur. Şimdi bu duyguyla hayatı yaşamayı bir düşünsek mesela her an ne yapıyorsa kayıt altına alınıyor ve bunlar ötede ortaya konulacak. Ve ca'et sekratul mevti bil hak. Zalike ma kunte minhu tahit. Ölüm sarhoşluğu o gerçeği, ölümü getirir. İşte kaçıp durduğun şey ve geldi. Ölüm geldi. Ve nüfika fi sur. Zalike yevmul vaid. Sura üflenir. İşte bu tehdit edildiğin gündür. Ve ca'et kullu nefsin ma'ha sa'ikun ve şehit. Herkes yanında biri rehber, diğeri şahit, iki melekle gelir. Enes hocam bilmiyorum, ne dersin?
Siz bitirin de ben evet. Konuşayım.
Yani meleklerin tuttuğu bütün kayıtlar adamın yanında getiriliyor. Hani getirin bakalım adamın dosyasını derler ya. Adamın dosyası geliyor. Ayrıca o dosyayı bizzat oluşturan adamlar getiriyor bunu. Yani oradan buradan toplama deliller değil. Bu dosyayı kim hazırladı? Bizzat diyecek ki ben. Her sayfasının altına imza atarım. Ben oluşturdum bunu. Ben yaptım. Ben kaydettim. Lagat kunte fi gafletin min haza fekeşefna anke kıta'ike febasurke yevme hadid. Ona denir ki bunu hesaba katmıyordun. Perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir. Hadi bakalım. Şimdi artık hiç yani bugünü hayal çok hayal etmiyordun bu karşılaşmayı. Şimdi artık karşılaştık. Ve kale karinuhu haza malide yatit. Beraberinde olan ve kaydı tutan melek der ki işte bendeki tüm kayıtlar bunlar. Hepsini ben hazırladım. Bu adam 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl yaşadı. Adım adım takip ettim. Her saniyesini kaydettim. Bu kayıtları ben hazırladım. Ben çektim. Buyurun. Kayıtlar burada. Yani düşünsenize böyle birisiyle karşılaşıyorsunuz ötede. Bir bakıyorsun ki sen kimsin? Vallahi sen 60 yıldır yaşadın. 60 yıldır sağındaki solundaki adam bendim. Her şeyi kaydettim. Böyle birisiyle karşılaşacağız. El kıyafi cehenneme külle kefferin anit. Onlara ayetleri görmezlikte direnen bütün inatçıları cehenneme atın denir. Menna illil hayri mu'tedin mürib. Atın o iyiliğe engel olup duranı, saldırgan, aşırılık yapan ve şüphe içinde olanı. Ellezî ce'aleme Allahi ilahen âhar. Fe elkıyâhu fil azâbi şedîd. Allah ile beraber başka bir ilah oluşturanı ise en ağır azaba atın. Kâle karînuhu. Beraberindeki olan o suç ortağı der ki Rabbena ma etkaytuhu velakin kâne fî dalâlim bâid. Rabbimiz onu ben azdırmadım. O derin bir sapıklık içindeydi. Kâle lâ taktasimû ledeyye ve kad kattemtu ileyküm bil bâid. Allah der ki huzurumda çekişmeyin. Size bu tehdidi önceden yapmıştım. Yani orada birbirine giriyor insanlar. Bu yaptıydı, şu ettiydi, bu ettiydi. Mâ yubeddilül kavlu ledeyye ve mâ ene bizzallâmin lil abid. Benim katımda verilmiş bir başka sözle değiştirilmez. Kullarıma asla haksızlık yapmam. Yevme nekûlü li cehenneme helim tele'ti ve tekûlü hel min mezid. O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı der. Ve üzdifetil cennetü lil müttakine gayre ba'id. Cennet de Allah'tan çekinerek kendini korumuş olanlara uzak olmaz, yaklaştırılır. Hâzâ mâ tu'adûne li külli evvâbin hafiz. Hep doğruya yönelen ve kendini koruyanlara verilen işte söz budur. Diyerek cennetliklerden bahsediliyor. Ve bunlar sadece birer örnekti. Bir iki sureden örnekler verdi. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bu örgü Kur'an'ın büyük bir kısmına sahip. Yani Allah-u Teala sürekli böylesi çetin bir günden bize sahneler sürekli anlatıyor, gösteriyor. Ve böyle bir günden çekinmemizi tavsiye ediyor. Tüm bunlar ahiret inancımızın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Yoksa işte Amentü'yü okuyarak, onu ezberleyerek, evet ben ahirete inanıyorum demekle ahiret inancı olmaz. Hayatı bu şekilde yaşamak, sürekli teyakkuz halinde yaşamak ve yarım saat sonra ben ölsem hesap nasıl olur, nasıl hesap veririm diyerek bu hayatı yaşamak ahirete iman ancak böyle olur. Evet Önes Hocam, siz toparlarsınız herhalde.
Bismillahirrahmanirrahim. Ahirette iman konusunda iki hocamız konuştu. Vedat Hocamız ahirette imanın biraz tarihini anlattı. Yanlış tasavvur da bulunan insanlar hakkında bilgi verdi. Fatih Hoca'nın da Kur'an ayetlerinden ahiret sahnelerini göz aldığımıza getirdi. Şimdi bu ahirete iman nedir dediğimizde bu imanın şartlarından biridir. Hatta en önemli iki şartının biridir. Sure Bakara'nın 177. ayeti ve Sure Nisa'nın 136. ayetinde imanın şartları, inanılması gereken değerler beyan edilir. Bundan başka Fatih Hoca dile getirdi. 30'a yakın yerde Allah'a inanmak ve ahirete inanmak diye ayrı getirilir. Yani normal iman şartları içerisinde var ve 100'e yakın yerde Allah'a ve ahirete inanmak, Allah'ı ve ahireti ummak şeklinde geliyor. Bu çok önemli. Bizde bir söz var. Dünya 2, menzil 4 diye. Yani bu dünya, o dünya. Yani bu dünya dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de fid dünya vel ahire şeklinde geliyor. Yani ed dünya demek mevsup, mehzup sıfat geliyor. El hayatı dünya demek. Kısa süreli hayat. El hayatul ahire sonraki hayat ve ebedi hayat demektir. Yevmil ahir dendiğinde bu son gün. Yani bu dünyanın en son günü ahiret günlerinin başlangıç günü. Bunun iki gün var. Bir de saat kelimesi var. Saat bu ahiret gününün başlandığı anı ifade ediyor. Şimdi menzil dört dediğimiz insan insan olduğunda annesinin karnında bir müddet kalır. Bu birinci menzil. Yani konaklama yeri. Ondan sonra dünyaya gelir. Dünyada bir müddet kalır. Bu ikinci menzil. Üçüncü menzil öldükten sonra dirileceği zamana kadar bir zaman var. Bu üçüncüsü, dördüncüsü dirildikten sonraki cennette ya cehennemde olan bir hayat, bir menzil. Şimdi ahirete inanmak imanın şartları ve en önemli iki şartın biri. Allah'a inanmak ve ahirete inanmak. Başa Allah'a inanmak, sonra ahirete inanmak. Şimdi ahirete inanmak imanın şartlarından ahiret dediğimiz şey nedir? Yani bu dünya süreli bir müddeti var. Belirlenmiş bir eceli var. Bu ecel bittikten sonra yeni bir hayat başlanacak. Bu hayat ebedi olacak. Bu dünyada yaptığımız her şeyden hesap vereceğiz. Ondan sonra cehennem veya cennete yerleşeceğiz. İtikad ve emelimize göre cehennem ve cennetteki hayat ebedi olacak. Bunu inanmaktır. Ahirete inanmak demek. Ahirete bu şekilde inanan insan ne yapar? İtikadını şirkten, iman ve itikadını şirkten kalbine yaman niyet, kötü niyet. Yani arası Uygurca'ya gidiyor da. Kötü niyet, haset, bunlardan temizlemek kalbini. Emel ibadetini bid'etten temizlemek, tasavvurunu hurafattan temizlemek, ahlakını çirkinlikten temizlemek ve muamelesini haramdan temizlemek. Bu temizliklerle yaşar dünyada. Onun için Allah Teala bir surede Kur'an'ın sonunda kad eflaha men zekkaha ve kad khaba men dassaha diyor. Nefsini temizleyen, temiz tutan insan muradına erer ve nefsini kirleten insan bu husrana uğrar diyor. Onun için ahiret ve iman, ahiret tasavvurumuz, ahiret herkes inanır da ama Kur'an'da gösterilen şekil nedir? Her insanın emeline göre ödül ya ceza verilir. Bu şeyin bu Necm suresi 36. ayetten itibaren okuyun. Orada diyor ki İbrahim'in sayfelerinde, Musa'nın sayfelerinde yer alan şudur diyor. Hiçbir suçlu başka bir suçlunun günah yükünü üstlenmez. Her insan kendisi yaptığı işin cezasını ya da ödülünü alır. Bu önceki İbrahim'in ve Musa'nın sevgilerinde olan bir gerçek diyor. Ahiretteki olay bu. Şimdi Fatih Hoca Ebese Suresi'nde يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَبِهِ diye bu ayet anlattı. Başka bir sürede şu anda süre aklıma gelmedi bir ayet var. اَلْاَخِلَّاءُ يَوْمَ اِذِنْ بَعْضُهُمْ لِبَعْدٍ اَدُوْ اِلَّا الْمُتَّقُونَ Dünyadaki dostlar kıyamet gün birbirine düşman olur. Ancak muttakiler öyle değil. Yani muttaki demek dünyada yaşadığın zaman süre içerisinde buluğa erdikten ölene kadar bu zaman içerisinde Allah'ın emir ve yasaklarına emir fermanlarına uygun yaşayan Allah'a muhalefet etmekten kendini sakının bu insanlar. Bunlar birbirine düşman değil. Bizde bir eski Çağatayci bir kitaptı. Bu ayetin manasını şöyle şiir haline getirmiş. Ben Türkçe'ye çevirmeye çalışıp okuyacağım da. Kıyamet gün katılsa can ile ten olur birbirine düşman dost ile şey. Kıyamet gün katılsa can ile ten olur birbirine düşman dost diyenler. Meğer takva yolu da gamiyeler diyor. Bunu söylüyor. Onun için biz her şeyin istisnası var. Kıyamet gün bu dünyadaki dostluğumuz, ilişkimiz devam etsin diye düşündüğümüzde mesela Yasin suresinde inne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihun. Kıyamet gün cennet ehli gönül açmakla, gönlünü rahatlatmakla meşguldür. Lezzet, huzur almakla meşguldür. Hum ve ezvacuhum diyor. Onlar ve onların eşleri diyor. Onun için bizde nikah kıyıldığında hoca nikah düğün töreninde dünya ve ahirette birbirinizin eş olmayı kabul eder misin diye söylüyor. Buradakini anlamadım. Ben bilmiyorum da. Bizde öyle söylenir. Yani bu nikahda kabul ettim olayı ahirette de olacak. Onun için bir tanesi şey yapmış. Ahirette de üzerime kuma getirecek misin diye bir şey var ya. Onun için ahirette iman. İmanın şerti, en önemli şerti ayetler bunu gösteriyor. Ahiret tasavvurumuz Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere göre şekillenmeli, tasavvur edilmeli. Bunu doğru düzgün bu anlattıklarımı sırasıyla anlatan ayet 69. ayetin 69. ayet Hakk'a 13. ayetinden 37. ayetine kadar bu ayetlerde bu anlattıklarım geniş bir şekilde anlatılır. Onun için biz imanın başı Allah'a inanmak, sonu ahirete inanmak en önemli iki şartı. Ortasında iyi amel yapmak, ameli salih diyor. Hatta bazı kitaplarda dinin en önemli rükün, erkanı üçtür. Allah'a inanmak, ahirete inanmak ve amel-i salih işlemek diyor. Onun için bunu böyle anlayalım. Başta dediğim gibi ahirette inanıp da onu yanlış tasavvur edip yani amel etmemekle ya bozuk itikatla şirk bozulmuş ahlakla bunun olmaz bu iş. Onun için Allah Teala leysa lil insani illa ma sa'a. İnsan kendi yaptığının karşılığını alır diyor ayette. Bu şekilde düşünelim, anlayalım. Allah Teala hepimizi ahirette dünyada yaptığımız güzel amel, doğru itikatla dünyadan gitmeyi ve ahirette bunların neticesine kavuşmayı nasip eylesin, nasip etsin. Allah razı olsun hepinizden.
Biz de dinlediğiniz ve geldiğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz.